Ayrım 17, sayfa 145.
Bir elimle göz yaşartıcı spreyim, bir elimle sigaram, uçarcasına yola koyuldum. Öyle umutlu ve coşkuluydum ki ıslık çalıyordum. Tony'yi tekrar görme olasılığı beni mutluluktan sarhoş etmişti. Zifiri karanlıkta çalıların arasından yarasalar gibi fırlayıp karşıma çıkan gruba hiç aldırmadım bile. Büyük olasılıkla projeden gelen 15-16 yaşlarında gençlerden oluşmuş 7, parantez içinde bu sayı önemli, kişilik bir çeteydi. Neşeyle iyi geceler deyip durmaksızın yoluma devam ettim. Şaşkınlıktan küçük dillerini yutuyorlardı az daha. İçlerinden birisi zor bela sana da diyebildi. İskeleye dağılmış, kimisi lambanın altına, kimisi karanlık köşelere çömelmiş, yaklaşık 25 kişinin arasında Tony'nin bulunmadığını bir anda sezmiştim. Hepsi Tony'yi andırıyordu oysa. Karayipliydiler, getoda yaşıyorlardı. Benzer işlerde çalışıp benzer yazgıları paylaşıyorlardı. Bir şey daha ilk anda sezmiştim. Orada kesinlikle istenmediğimi. İskeleye adımımı atar atmaz korkunç bir sessizlik başlamış, bütün yüzler bana doğru çevrilmişti. Karanlıkta bile yüzlerinin nasıl sertleştiğini görebiliyordum. Yanlışlıkla düşman topraklarına girmiş acemi bir ele izliyor gibiydiler. İnsanlığın ilk çağlarından kalma bir içgüdüyle iskelenin tam ortasında yakılmış küçük ateşe yöneldim. İki kişi vardı ateşin yanında. Birisi ayaktaydı. Ölümcül bir hata yapmıştım işte. Çömelmiş adamın elinde en az 30 santimlik bir bıçak vardı. Çok geçti artık. İyi akşamlar. Ben Tony'yi arıyorum. Sesim hiç ummadığım kadar sakin çıkmıştı. Oysa titriyordum. Gözlerimi ayaktaki adama diktim. Karanlıkta parıldayan bıçağa kesinlikle bakmamalıydım. Hiç kimse cevap vermedi bana. O hep buralardadır. Projede oturuyor. Deniz kabuğu satar. Korkunç sessizlik devam ediyordu. Her geçen saniye daha da artıyor, pıhtılaşıyor, fiziksel bir ağırlık kazanıyordu. Zaman ölümcül bir düşmana dönüşmüştü. Diri diri mezara gömüldüğümü hissettim. Ağırlaşan kafamı eğmekten alıkoyamadım kendimi. Bıçaklı adamla göz göze geldik. Hayatım boyunca benzerini görmediğim bir nefretle doluydu bakışları. Beni dinlemiyordu bile. Söylediklerime, söyleyebileceklerime kesinlikle aldırmıyordu. Tek arzusu, tek bir varoluş nedeni kalmıştı. Beni yok etmek. Bıçağı sapından sıkıca kavramış yüzüme doğru uzatmıştı. Vücudu bıçağın bir uzantısıydı. Sanki o bıçağı değil de artık bıçak ona hükmediyordu. Ne pahasına olsun havada ufak daireler çizmeye başlamış bu korkunç nesneden gözümü ayırmalıydım. Yoksa beynim makinalı tüfek hızıyla kaçış yolları arıyordu. Sprey 25 kişiye karşı gülünç bir silahtı. John Varanidek işimi çoktan bitirirlerdi. Zaten geleceğinden bile emin değildim. Okyanus. Suya hemen hemen 3-4 metre mesafe vardı. Hiçbir engellemeyle karşılaşmasam bile bu titreyen bacaklarla o kadar da yürüyemezdim. Yapabileceğim, beni kurtarabilecek bir tek şey vardı. Yalnızca bir şey. Konuşmak. Hiç susmadan konuşmak. Derdimi anlatmak. Niyetimin kavga olmadığını göstermek için spreyi cebime koydum ve konuşmaya devam ettim. Tony'yi mutlaka bilirsiniz. Benim arkadaşım o. Zayıf, çok zayıf, kısa boylu. Sol kulağında altın bir küpe var. Bu civarlarda dalar. Deniz kabuğu çıkarır. Ayakta duran adam beni hala dinliyordu. Ve o beni dinlediği sürece yaşama şansım vardı. Öbürünün hiç umurunda değildi anlattıklarım. Beni tanımıyordu. Tanımak da istemiyordu. Benim de bir insan olduğumu kabullenemezdi o anda. Sonuçta ben bir beyazdım. Ve bu da benden öldüresiye nefret etmesi için yeterliydi. Böylesine bir ırkçılık vekiline ilk kez karşılaşıyordum. Korkunç bir haksızlıktı bu. Türkiye'de doğup büyümüştüm. Köleci, sömürgeci Avrupalılarla hiç ilgim olmadığı gibi son 2 yıldır milliyetim yüzünden sürekli dışlanmış, aşağılanmıştım. Avrupalıların gözünde renkliydim. Beyaz bile sayılmıyordum yani. Irkçılığa, ayrımcılığın ve sömürünün her türlüsüne karşı koymayı varoluş nedenlerinden biri sayardım. Yeryüzünde öleceğimi ve bunun hiçbir işe yaramayacağını bile bile katılacağım bir ayaklanma varsa o da ancak Sovyet adı olabilirdi. Yakın arkadaşlarım işkence gördüğü, hapsedildiği, öldürüldüğü için Güney Afrika'da olsun, Şili'de olsun atılan her işkence çığlığını yüreğimde duyardım. Kişisel tarihim kendimi hep acı çekenlerle özdeştirmeme neden olmuştu. Kızılderili direnişleri ya da toplama kampları avuçlarıma kazılı gibiydi. Sırf açık tenli olduğu için öldürülmek, hayatı boyunca bir kez bile beyaz olduğunu aklına getirmeyen, kendini böyle tanımlayan, kaldı ki bundan utanç duyacak biri için ne büyük bir haksızlık. Artık söyleyecek bir şeyler bulmakla zorlanmaya başlamıştım. Nasıl olur da Tony'yi tanımazlardı anlamıyordum. Belki de tanımazlıktan geliyorlardı. Gözüm bir kez daha bıçağa kayarsa yere düşecektim ve her şey bitecekti. Fizik semineri için geldiğim bu küçücük tropikal adada, Karayipler'de, bu olağan dışı, yapay, rengarenk, büyülü hayaller ülkesinde ölüp gidecektim. Üstelik de aşık olduğum adamı Tony'yi ararken. Kabuk adam beni öldürmek için mi geri çağırmıştı? Bu nedenle mi girmişti hayatıma? Azrail'le seviştiğim rüyayı hatırladım. Doğrusu çok ustaca oynamıştı benimle ölüm. Üç renkli bir beresi var. O Rasta. Sonunda sihirli sözcüğü bulmuştum. Rasta.
Sen ufak tefek siyahi mi arıyorsun? Kabuk adamı.
Siyahi sözcüğü vurgulanmıştı. İlk söylemem gereken de buydu işte, siyahi. Ama ben insanları siyah ya da beyaz diye sınırlandırıldığı bir toplumda yetişmemiştim. Tony'yi onca ayrıntıyla betimlerken, herhalde hayatı boyunca hiç kimse Tony'yi böylesine ayrıntılı anlatmamıştır. Siyahi olduğunu söylememiştim. Pratik bir Amerikalının kolayca düşünebileceği bir şey benim aklıma bile gelmemişti. Gelseydi bile bunu ırkçılık sayacağımdan söylemeye utanırdım. İster istemez bağırdım. Evet, o tabii. Tony işte. Benim arkadaşım. Tony, kabuk adam. Ayaktaki adam sadece kara derililere özgü o bembeyaz gülümsemeyle gülümsedi. Ansızın yüzünde bir lamba yanmış gibi. Diğerinin ise yüz hatlarının gevşediğini, göz aklarının eskisi gibi parlamadığını gördüm. Bıçak yere kondu. Kurtulmuştum. Ona söyler misiniz lütfen? Türk kadını onu arıyor. Bu sefer ben de Türk sözcüğünü vurgulamış. Göz ucuyla olası celladımı süzmüştüm. Beni yok yere delik deşik edecektin dercesine. Olup bitenleri kısaca özetleyip ertesi sabah iskelede bekleyeceğimi Tony'ye iletmelerini rica ettim. Elimden daha fazlası gelmezdi. İçlerinden biriyle projeye gitmem söz konusu değildi elbette. Buna ne ben cesaret edebilirdim, ne de onlar gettoya girmeme izin verecek kadar bana güvenebilirlerdi. Yaşadığım serüvene hiç şaşırmayan John, aslında sağ salim döndüğümü hayret etmiş gibiydi. Anlamını kesinlikle çözemediğim şu cümleyle yanıtladı beni.
Bıçak çok çeşitli işlere yarar.
Ertesi sabah güneş doğar doğmaz kumsaldaydım. İskele ve otel arasındaki sayısız gidiş gelişlerime yeniden başlamıştım. Hücresinde voltalayan bir mahkum kadar iyi biliyordum bu yolu artık. Bu mercan kayalıklarıyla kapalı koy, Hindistan cevizi ağaçlı burunda biten daracık kumsal ve tahta iskele bütün evrenim olmuştu. Ne kadar sınırlıydı aslında. Sonsuzluğun yanı başında, varla yok arası önemsiz bir noktaydı. Okyanusu da kaybetmiştim artık. Kabuk adamı kaybettiğim gibi. Kendi küçük evrenimde sonsuz bir boşluk, sonsuz derinlikte bir kuyu açılmıştı. Bir keresinde çalıların arasında Tony gibi çömelmiş, marihuana içen bir yerliyi görünce hızla ona doğru koşmuş, sonunda hiç tanımadığım birisiyle burun buruna gelmiştim. Apansız baskınım adamın sabah keyfini alt üst etmişti. Jogging yapan bir turist kadın ve traktörle sahildeki yosunları toplayan genç bir adalı dışında hiç kimseye rastlamadım o sabah. Güneş iyice yükselince cehennem sıcağında kavrulmaya başlamıştım. Şapkam ve güneş yağımda bavulumun içinde New York'a uçmuştu üstelik. Artık bu acımasız güneşe, 2 gün 2 gece süren bekleyişe daha fazla dayanamıyordum. O kadar uzun süre beklemiştim ki, Tony'nin gerçekte var olduğundan, hayalimde yarattığım bir imgeden başka bir şey olmadığından kuşkuya kapılmıştım. Hem onu bulsam bile ne söyleyebilirdim ki? Çok geç kalmıştım. En başından beri çok geç. Tony'yi çoktan düşünebilecek en korkunç biçimde yitirmiştim. Ve bu da hayatımın en acı verici kaybıydı. Kabuk adam burun deliklerimi hayat üfleyerek canlandırmıştı beni. Ve sonra da bu ıssız buzullarla kaplı gezegende tek başıma bırakarak gitmişti. St. Croix'taki son saatlerimde öykünün figüranları, parantez içinde ne yazık ki baş oyuncular sahneyi çoktan terk etmişti. Veda selamı verircesine teker teker karşıma çıktılar. Afrika kolyeleri ve Malcolm X tişörtleri satan çocuğa rastladım örneğin. Beni anımsamasına epeyce şaşırdığım Bak Adası rehberlerinden biriyle bira içtim ve Marcos'a selam söyledim. Kalenin önünde karşılaştığım Thomas da her zamanki ısrarcılığıyla beni evine davet etti. Tony ile arkadaşlarımı son bir kez sorguladı. Parantez içinde ona göre biz sadece seks arkadaşı olabilirdik. Ve uçağımın kalkmasına 2 saat kalmışken adadan gitmemem ve onunla yaşamam için adeta yalvardı. Bu son sohbetten Thomas'ın dün gece otelle iskele arasında bir yerlerde 7 kişinin saldırısına uğrayıp parasını çaldırdığını öğrendim. Benim neşeyle iyi geceler dediğim grup olduğunu kanıtlayamam elbette. Ama güçlü bir tılsımın beni bir kez daha koruduğuna inanıyorum. İçimde bastırmaya çalıştığım o zayıf umut, Tony'ye rastlama umudu, havaalanına kadar eşlik etti bana. Tony gelmedi. Önceki günkü mucize tekrarlanmadı. ve uçak tam saatinde havalanarak beni çok uzaklardaki New York'a götürdü. Binlerce metre yükseklikten bakıldığında Karayipler okyanusun tek düze, cansız maviliğinde sıralanmış, irili ufaklı sarı kahverengi adalardan oluşuyordu. Birbirinden ayırt edilemeyen çorak kişiliksiz adalar, mavi bir masa örtüsündeki kurabiyeler gibi. Buraların dilsiz güzelliklerinin ne kadarını yaşayabilmiş, gölgesiz kumsallarda ve deniz kabuklarında binlerce yıldır saklanan sırların ne kadarını çözebilmiştim. Tutku ve korku dolu uzun yolculuğumda Oklar Körfezi'ne gitmeyi bile unutmuştum. Sonuçta tek bir insan yüzü kalmıştı geriye Karayipler'den, bütün yolculuklardan ve kıtalardan, bütün bir tarihten daha anlamlı olan insan yüzü. Yaşamımın anahtarı, kabuk adamın gözlerinin kapkara derinliğinde gömülü olacaktı bundan böyle. New York'ta geçirdiğim o kısacık haftada, yaşadığım dönüşümün belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Farkında olmaksızın başka biri olup çıkmıştım. Eski benliğimi kurumuş bir kabuk gibi geride bırakmıştım. Ama yeni benliğime de bütünüyle sahip çıkamamıştım. Bir geçiş döneminde iki ayrı varlığı bünyesinde barındıran melez bir yaratık gibiydim. Ölümü çılgıncasına kovalıyor, en tehlikeli sokaklarda tek başıma dolaşıp en tehlikeli insanlarla iletişim kurmaya çabalıyordum. Öte yandan yaşama hiç bu kadar sıkı sarılmamış, dünyayı hiç böyle karşılıksız içten sevmemiştim. Bir keresinde beni evine kilitleyen bir psikopatın elinden zar zor kurtuldum. Cebimde 3-5 dolarla bir otobüse atlayıp Massachusetts'teki bir kızılderili povuvuna, parantez içinde bir tür şenlik, katıldım. Ve gerçek bir tepede, parantez içinde kızılderili çadırı, kızılderililerle geçirdim. Hırsızlar, alkolikler, Vietnam gazileri, bıçak atıcıları arasındaydım ve huzurluydum. Beni hemen sorgusuz sualsiz kabul etmişlerdi. İki müthiş dost edinmiştim. Atik Kartal ve Su Yılanı. Su Yılanı silahlı soygundan 6 yıl hapis yemiş eski bir eroinmandı. Atik Kartal ise rezervasyonuna çıkan çatışmada bir FBI görevlisini öldürmekten yargılanmış ve aklanmıştı. Aldığım küçük burjuvazi eğitiminin hırsızlık yapmamı kesinlikle engellemesine karşın, ertesi sabah Su Yılanı süpermarketten yiyecek aşırırken onun yanı başındaydım. Sonuçta Amerika yolculuğu da hayatımdan bir kuyruklu yıldız gibi kayıp geçti. Gerçekliğe, yani fizik laboratuvarına döndüğümde katlanılmaz oldu her şey. Yeni kimliğimle eski hayatıma uyum sağlamam olanaksızdı. Gece gündüz marihuana içmeye, hayal kurmaya ve kabuk adamı özlemeye başlamıştım. Bilgisayarın başındayken, geceleri, sessiz sokakları, Cenevre'nin bol ışıklı caddelerini arşınlarken, yatağıma uzandığımda hep Tony ile beraberdim. Bazen bir fizik toplantısına ya da kafeteryada Tony ile konuşmakta olduğumun farkına varıyordum. Aramızda gerçekten geçmiş bir konuşmayı defalarca tekrarlıyor, değiştiriyor, ona söyleyemediğim, söylemek için çok geç kaldığım cümleleri kendi kendime mırıldanıyordum. Sabahları uyandığımda ağlamış oluyordum. Çünkü her gece o uzaklardaki adaya dönüyor ve onu arıyordum. Bir keresinde Cenevre'nin kuruluş bayramıydı. Tony'ye çok benzeyen bir kara deriliği, beyaz bir kızla el ele görmüş, dakikalarca taşlaşmış gibi hiç kıpırdamadan kala kalmıştım. O anda canlı canlı derim yüzülüyormuşçasına acı çekiyordum. Gözyaşlarına izin vermeyecek denli katı, yoğun, asit gibi bir acı. En mutlu olduğum zaman, öğleden sonraları laboratuvarın bahçesindeki gizli köşeme çekilip bir çam ağacının altında cigaralık içtiğim anlardı. Yorgun düşmüş, Eylül güneşinin soluk, yavan ışınlarıyla ısınmaya çalışarak o keskin tropikal sıcaklığı hayal ediyordum. Rüzgarlı kumsalı, Hindistan cevizi ağaçlarını, okyanusu, kabuk adamı. Onu gerçekte hiç görmediğim durumlarda düşlüyordum. Tony mercanlarda, suyun altındaki incecik, esnek bedeni, Tony dans ederken, sert kalçaları avuçlarımın içinde, Tony Hindistan cevizi ağaçlarına tırmanırken, parantez içinde Maya'nın fotoğrafını çektiği yerli gibi. Faray'ın, Marcos'un ve daha onlarca insanın imgeleri Tony'ninkiyle bütünleşiyordu. Tony sevişirken. O tek sihirli dokunuşunun sırtımda bıraktığı izleri bedenime yayıyor, sayısız kez beraber oluyordum onunla. Hindistan cevizi ağaçlarının altındaki otel yıkıntısında, çalılıklarda, iskelede, tropikal gün batımlarında. Gerçekte bana elini sürmesine izin vermemiştim. Ama fantezilerimde, vücudum ve ruhum bütünüyle hiçbir şey saklamadan ona sunuyordum. O tılsımlı güçlü ellerini dolaştırıyordu bedenimde. Parmak uçları nasırlı olmalıydı. Ya da keskin bir bıçağı. Derin dupduru bakışlarında titreyerek bir midye gibi açılıyordum. Göğsündeki yara izlerini öpüyor. koltuk altlarının kendi özgü kokusunu soluyordum. Teninin kupkoyu karanlığını içime çekiyordum. O son geceye, okyanusa bakan balkona dönebilseydim, bu sefer ona dokunmayı başaracaktım. Ona sarılmayı, onu hiç bırakmamayı. Korkunç bir yitirme duygusu ve fantezi arasında sarkaç gibi gidip geliyordum. Sonuçta katlanılmaz olan gerçeklikti. Ve bir bataklıkta yavaş yavaş boğulurcasına hayal dünyamın derinliklerine batıyordum. İçimdeki bir kukla, fiziği, sosyal ve mesleki ilişkilerimi yürütürken asıl benliğim hala o adadaydı. Delirmekten korkmaya başlamıştım. Tony hiç kurtulamadığım, içinde yitip gittiğim bir saplantı olmuştu. Aşkın zirvesi de bu olmalıydı. Bir nesne ve bir simge olan kabuk adama duyduğum aşk. Gerçek Tony'yi, bir insan olan Tony'yi doğru dürüst sevmeyi başaramamıştım. Ama bir mitosa dönüştürdüğüm kabuk adama benliğimi adamış, onun imgesini tanrılaştırmıştım. Bir peygambere, bir ağlama duvarına, gerçek dünyadan kaçıp içine sığınabileceğim bir kabuğa dönüşmüştü Tony. Dahası giderek ona benziyordum. Her geçen gün daha uyumsuz, daha ayrıksı oluyor, suç işlemek, tehlikeye atılmak için karşı konulmaz bir eğilim duyuyordum. Artık yalnızca arka sokaklarda barınabiliyor, soluk alabiliyordum. Geceleri işten çıkar çıkmaz elimde fizik notlarımla kentin sıra dışı insanlarının toplandığı fabrikadan bozma bara gidiyor ve hemen bir cigara sarıyordum. Kısa zamanda bu çok zengin diplomasi ve bankacılık merkezi kentin hemen bütün rastalarını, keşlerini, sabıkalılarını tanımıştım. Ana yurtlarından, köklerinden kopuk göçmenlerle doluydu Cenevre ve ben bunu yeni keşfediyordum. Dostlarım arasında Afrikalı rastalar, Şirili politik göçmenler, Arap esrar satıcıları vardı. Yürekleri kanayan, kaybetmenin gerçek anlamını bilen insanlardı bunlar. Geçmişlerini derin bir yara izi, bir kambur, sararmış bir fotoğraf gibi taşıyorlardı. Çoğu içinde barındığımız toplumu ancak bir marihuananın verdiği keskinlik ve duyarlılıkla kavruyor ve reddediyordu. Kuytu köşelerde yetişen mantarlar gibi bir araya toplanmış da olsak, aslında hepimiz kendine özgü, yalnız insanlardık. Ve ben Tony'yi yitirdiğimden beri yalnızlığıma dayanamaz olmuştum. Aynı gece içinde Zaireli bir yazarla Afrika yemeği yiyip Afrika edebiyatı tartışıyor. Bir Kolombiyalının hapishane anılarını dinliyordum. Parantez içinde, polisten kendi saksafonuyla yediği dayağı anlatırdı hep. Kaçak işçi, yapayalnız yoksul bir Ganalıyla kentin en salaş barlarına sarhoş oluyordum. Sabah karşıda faslı bir esrar satıcısıyla göl kıyısında oturup benim için sakladığı son cigarayı içiyordum. Güneş Mont Blanc üzerinden doğarken o Casablanca'ya dek gidiyordu, bense İstanbul'a. Yatağıma döndüğümde yalnızlık bir yumruk gibi boğazıma çöküyordu. İşte o zaman çekmeceden uyku haplarını alırcasına belleğimden Tony'nin imgesini çekip çıkarıyordum. Yalnızca fantezi düzeyinde bile olsa beni sonsuza dek terk ettiğini sandığım cinsel arzum geri gelmişti. Uzun yıllar hapis yatmış birinin bir gün ansızın çıkıp gelmesi gibi. Hala hiç kimseye dokunamıyordum. Ama Tony'yi biraz andıran bütün erkekleri istediğimin bilincindeydim. Tony'ye, daha doğrusu düşlerime bir ihanet değildi bu. Tam tersine, onların sonsuza dek kutsallaştırılması, putlaştırılmasıydı. Sonbaharın sonuna doğru, paramın bitmesine çok az kalmış ve İstanbul'a kesin dönüşüm yaklaşmışken, bir Egi konserinde Jamaikalı bir rasta olan Fighter'la tanıştım. Tony'ye ikiz kardeş kadar benziyordu ya da ben öyle algılıyordum. Avrupa'da geçirdiği yıllar boyunca tortulanmış da olsa Tony'nin sevecenliğine, duyarlılığına ve derinliğine sahipti. Daha ikinci buluşmamızda kabuk adamın öyküsünü anlattım. Aynı gece seviştim onunla. Ertesi sabah uykumda ona sımsıkı sarıldığımı ve "Tony özür dilerim" dediğimi söyledi. Gerçek adı da Tony'ymiş. Fighter, parantez içinde, savaşçı, yalnızca bir takma atmış. Kimlik kartını gösterdiğinde yazgının bu öykünün sonunu kusursuz bir biçimde yazdığını anladım. Raymond Anthony Clark yazılıydı kimlikte. O Hindistan cevizi ağaçlarının altında, otel yıkıntılarında bana gösterilen kimlikte yazdığı gibi. "Bak bu A, Anthony'nin A'sı. Tony'nin de kısaltılmışı." Jamaikalı için Hindistan cevizinin anlamını Fighter öğretti bana. Kendi ellerinle kopardığın Hindistan cevizinin sütünü içen bir kadın seni hiç unutmaz ve bir gün mutlaka dönermiş. Tony'den bir daha hiç haber alamadım. St. Croix'a, John'un adresine yolladığım mektup yanıtsız kaldı. Adaya aynı kumsala dönüp onu beklemeyi de düşündüm. Ama vize para gibi aşılabilir temel sorunların dışında onun hala orada olup olmadığını bilmemek durdurdu beni. Karayiplerin binlerce adasının binlerce kumsalından birinde olabilir Tony. Hatta binlerce cezaevinin binlerce hücresinden birinde. Mercanlar, köpek balıkları ve kurşunlarla dolu bir jungle'da yitip gitti. Belki de köşeyi dönmüş, Florida'ya giden U uçağı yakalamıştır. Yepyeni bir hayatın tadını çıkarıyordur. Kim bilebilir ki? Belki de ben tam bu öykünün sonunu yazdığım anda, kabuk adam okyanusun öbür ucunda bir Hindistan cevizi ağacının altına oturmuş, sigara sarıyor, esrarengiz Türk kadınını aşkla, özlemle ya da nefretle hatırlıyordur. Umarım kendisine duyulan olağanüstü aşktan ve öyküsünün yazıldığından bir gün haberi olur. Belki de küçük deniz kabuğu kolye ikisinin yerini fısıldıyordur. Ben o birbirinin eşi deniz kabuklarının tılsımlı olduklarına inanıyorum. Artık sık sık atıldığım tehlikelerde hiç yanımdan ayırmıyorum kolyeyi. Ve her sabah uyanır uyanmaz ona dokunuyorum. Günün birinde kendi kendine kırıldığını görürsem eğer anlayacağım. Kabuk adam Tony bilmediğim bir yerde, bilmediğim bir şekilde ölmüş.
Kitabın sonu. Sayfa 155.